Ayrım 29. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Sayfa 419. Olgunluk Dönemi. Berlin'de Yaşam ve Tedavi. Neşet Ertaş 1980 yılından sonra Almanya Berlin'de yaşamaya başlar. Almanya'nın herhangi bir kentinde değil de Berlin'de yaşayacak olması ise kendi isteğinin ötesinde yine kimi rastlantılara bağlı olarak gelişmiş bir durumdur. Onun gittiği dönemde Berlin'in konumu ve durumu da ilginçtir. Çünkü 2. Dünya Savaşı sonrası Doğu ve Batı olarak ayrılmış, 1949-90 yılları arasında Berlin Duvarı, daha sonraki adıyla Utanç Duvarı ile ikiye bölünmüş Berlin'in, o dönemlerde Almanya'dan farklı kendine özgü bir yapısı vardır. Berlin'de yaşayanlar pasaportla Almanya'ya giriş yapabilmekte, Almanya'dan gelenler de ancak pasaportla Berlin'e girebilmektedirler. Berlin'den ayrılıp Almanya'ya yerleşebilmek için ise en az 5 yıl süreyle orada oturmuş olmak koşulu aranmaktadır. Neşet Ertaş'ın yaşının 40'ı aştığı zamanlardan başlayarak 25 yıl kadar sürecek olan ve Berlin'den başlayan Almanya'daki yaşam serüveni her yönüyle yeni bir dönemdir. Yüreğinde bir umut, aklında bin bir soru ile gurbet yollarına düşen Ertaş'ın duyguları karmakarışıktır. Burada ne söyleniyorsa o hayallerle gittim oralara. Zaten gurbetteydik. Gözümü açtım gurbetteydim. O köyden o köye daha gurbetteydim. Ömrüm hep gurbette geçti. Gurbeti yaşamayan bilemez ki. Ateşin içine girmeyen adını duyar ama ne derece yaktığını hissedemez. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Ertaş için gurbetin geçim yolunda bir ekmek kapısı olmaktan öte bu kez daha önemli bir yanı vardır. Sağlığını yeniden kazanma umududur onu bu zorlu yollara düşüren, bilinmezlere sürükleyen. Kendisi için her şeyiyle bilinmezlerle örülü, ancak umut dolu bu yolda eğer sağlığını yeniden kazanabilirse, elbette ki geçimini de yine en iyi bildiği yol olan sanattan sağlayacaktır. Yaşamında yepyeni bir sayfa açan bu zorlu dönemde, daha başından başlayarak en büyük yardımı ve desteği kardeşi Necaettin ve yengesinden görür. Almanya'ya işçi olarak gidişlerin başladığı yıllarda 1967 yılında giden ağabeyinden başka iki kız kardeşi de Avrupa'nın başka ülkelerindedir. Bunlardan Ayşe Belçika'da, Nadiye ise Fransa'dadır. Ağabey Necaettin Ertaş, 1967'de Almanya'ya işçi olarak gittiği güne kadar keman çalıp Muharrem Usta'ya eşlik etmiş, Almanya'ya gidince de kemanı bırakmıştır. Neşet Ertaş'ı çağırıp Almanya'ya götürdüğünde ise Almanya'da yaşamakta olup kardeşinin gelişiyle birlikte o da Berlin'e yerleşir. Neşet Ertaş Berlin'e yerleştikten sonra uzun bir tedavi süreci başlar. Bir yandan da profesyonel müzisyen olarak geldiği için iş ortamını da geliştirmesi gerekmektedir. Ağabeyi ilk zamanlarda bir işi olmadığı ve çalıp söyleme işini de yapamayacağı için kardeşine bir de dükkan açmıştır. Berlin'de Turkish Bazaar denilen yerde açılan bu küçük dükkan hem Neşet Ertaş'ın oturum alabilmesi hem de daha sonra çocuklarını yanına getirebilmesi bakımından önemlidir. Bu konuyla ilgili olarak dükkanın bir kazancı yoktu. Orada kalabilmemiz, çocuklarımızın orada kalabilmesi için sembolik bir ticarethaneydi diyen Ertaş, beklentilerini karşıladıktan sonra burayı kapatarak kendi deyimiyle üzerinden atacaktır. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Sanat ortamı, düğünler, dinletiler, kasetler. Bir yandan masraflı bir tedavi süreci yaşayan, öte yandan gelir getirmeyen bir dükkanı elinde tutmak zorunda olup vergisini ödeyen Ertaş artık ekmeğini kazanmak zorundadır. Elbette ki yine en iyi bildiği yolu sanatı seçecektir. Bu arada Neşet Ertaş'ın Berlin'e yerleştiği de yavaş yavaş insanlar arasında duyulmaya başlanmıştır. Zaten o dönemde Türkiye'den Almanya'ya gelmiş olanların başta kendi yöresinin insanları olmak üzere hemen tümü Ertaş'ı yakından tanımakta, plakları arşivlerinde bulunmakta ve severek dinlemektedirler. Bu nedenle Ertaş'ın yeni yaşamında iş ortamını geliştirmesi zor olmaz. İlk zamanlar gerek düğünler ve konserler, gerekse içkili yerlerde düzenlenen programlar olsun, kim çağırırsa giderek ekmeğini çıkarmaya çalışır. Ertaş'ın Almanya'da olduğunu öğrenen Anadolu insanı, hem ona olan tutku dolu sevgisi hem de maddi olanaklarının el vermesi nedeniyle Ertaş'ı düğünlerine getirebilmenin yarışına girerler. Yaşadıklarıyla halkın kendisi olan Ertaş da halkıyla birlikte olmaktan vazgeçemez. Halkı hissetmeden içinde yer alamadan edemez. Bunun sonucu olarak Ertaş hemen her hafta sonu bir yerde düğün çalmaya başlar. Böylelikle kısa bir süre sonra işleri düzelmeye başlamış, dükkanın vergisini de daha rahat öder duruma gelmiştir. Ertaş bir süre sonra gazetelere duyuru niteliğinde ilanlar da verir. Bu ilanlarla çalışma alanı hızla gelişleyerek Almanya'nın dışına taşar. Artık başta Almanya olmak üzere Belçika, Hollanda, Avusturya, Fransa, İsviçre, hatta Danimarka ve İsveç gibi Avrupa'nın uzak birçok ülkesinde düğün çalmaya, konser, dinleti gibi etkinliklerde yer almaya başlar. Oradan oraya, bir diğerinden ötekine ardı arkası kesilmeyen yolculuklar, yüzlerce kilometreden oluşan ve bitip tükenmek bilmeyen uzun yollar ne kadar zor olsa da Ertaş'ın gözüne görünmez bile. Çünkü yeniden hayata tutulmuş, bir yandan yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlayarak üzerindeki kötümser ruh halinden kurtulmuş, öte yandansa yeniden alın teriyle ekmeğini çıkarmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Ertaş'ın bu uzun yolculuklarında ağabeyi Necaettin de ona hem yol arkadaşlığı hem şoförlük yaparak destek olacak, aynı zamanda sahnede darbuka çalarak eşlik edecektir. Neşet Ertaş Avrupa'daki düğünlere de Türkiye'deki gibi bir ekiple gider. Ancak bu kez ekip bir orkestradır ve kendisinden önce çıkarak dans müziği gibi şeyler çalmaktadır. Orkestra sahneden indikten sonra ise beklenen an gelir ve sahneyi Ertaş alır. Atasından, babasından kendisine yadigar kalan mesleğini iyi bilir. Ortamın gereğine göre, halkın kültürel altyapısı ve havasına göre yaptığı programı ile saatler boyu sahnede kalır. Sahnesinin ilk 1-1,5 saatlik, 2 saatlik dilimini oyun havalarına ayırır. Çünkü yer düğün yeridir ve şenlendirilmesi gereklidir. Ki zaten insanlar eğlenmeye, oynamaya gelmişlerdir. Programının bu bölümünde kendisine ritim grubu eşlik eder. İlk zamanlar ağabeyi Necaettin de darbuka ile bu grubun içerisinde yer alır. Ertaş'ın büyük bir coşku ve ahenkle seslendirdiği oyun havalarından sonra herkes dinlenmek için yerine oturduğunda ise türkülerini, yanık havalarını, bozlaklarını seslendirmeye başlar. Her ne kadar kendisi düğünlerde dokunaklı havalar çalmak istemese de Anadolu insanı onun birbirinden etkileyici eserlerine tutkun olup özellikle dinlemek ister. Öyle ki yer düğün yeri olsa da birçoğu dinlerken gözyaşları içerisinde kalır. Elbette ki onun dolu yüreği ve olağanüstü yorumunda canlanan memleket sevgisi, kavuşma umudu ve dinmek bilmeyen hasrettir. Bu anların doygunluk noktasını iyi bilen Ertaş, halay havaları ve yeniden hareketli oyun havaları ile programını sürdürerek bitirir. Kimi zaman 5-6 saat, bazen daha da fazla süren bu anlar, hem bir hafta boyu yüreğinde birikeni döken Ertaş için hem de düğüne gelenler için bir tür ruhsal deşarj anlarıdır. Düğünü tamamlayan Ertaş, sazını ve araç gereçlerini arabasına yüklediği gibi dönüş yoluna koyulur. Saatler sonra evine vardığında ise onu bekleyen, üzerinden hiç eksik olmayan ve tüm yaşamına damgasını vuran yalnızlığıdır. Çünkü mesleğini tıpkı Türkiye'deki gibi icra eden Ertaş, günlük yaşamında da yine Türkiye'deki gibi yalnızdır. Her ne kadar kısa sürse de maddi olarak rahatlamış, tedavisi gereği alkol ve sigarayı azaltmış olması nedeniyle yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya, yaşantısına çeki düzen vermeye başlamış olsa da içerisindeki yalnızlık duygusu, memleketine ve çocuklarına olan özlemi yüreğinde günden güne çığ gibi büyümektedir. Ertaş o günlerde içine düştüğü bu durumu şöyle anlatıyor. İnsanın dünyaya gözünü açtığı yer kadar hiçbir yer güzel olamaz. Almanya'da birinci nesil Türkler hiç alışamadı oralara. Herkesin yüreğinde doğduğu yerin özlemi taş gibi duruyordu. Karnı tok ama özlem yüreğinde erimeyen bir taş gibi duruyordu. İstemeye istemeye başka memleketlere gitmiş, dilini, geleneğini, töresini bilmiyor. O derece kültür sahibi olmuş insanların gözünde aciz göründüğünü görüyor. Dili yok, anlamıyor, anlatamıyor. İkinci nesil orada doğdu, orada büyüdü, orada okula gitti ve oranın kültürünü aldı. Üçüncü nesil zaten Avrupalı doğuyor. Oranın şartlarının, dil bilmeyişimizin çilesini ilk giden kuşak çekti orada. Çilenin içinde her şey var. Neler çektiklerini ben iyi biliyorum. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş, Anadolu insanı ile birlikte kendisinin de çektiği bu çilenin, özlemin acılarını ağlayan sazıyla gidermeye çalışır. Bu ayrılık sana da mı kâr etti? Ağla sazım, ağlanacak zamandır. Bu hasretlik her günümü zar etti. Ağla sazım, ağlanacak zamandır. Söylediği birbirinden etkili türkülerinin her birinde artık çile ve özlem vardır. Çünkü o, tıpkı Türkiye'deki gibi burada da kendi deyimiyle ayakların turabı, gönüllerin hizmetçisi, dertlerin ortakçısıdır. Evinde bir başına kaldığı zamanlarda ise yalnızlığını televizyonla giderir. İlk başlarda haftanın bazı günleri Alman kanallarında yer verilen Türkçe programları, daha sonra ise Türkiye'de günden güne çoğalan ve uydu aracılığıyla Almanya'da da izlenebilen birbirinden farklı Türk kanallarını sıkı bir şekilde izlemeye koyulur. Çünkü televizyon bir anlamda onun dışarı açılan penceresi ve ülkesinden bilgi alarak ne olup bittiğini izleyebildiği tek yerdir. Ertaş yalnızlığını televizyonla gidermeye çalıştığı zamanlarda özellikle haber programlarını hiç kaçırmaz. Çünkü kendisi Almanya'ya geldikten sonra Türkiye'de 12 Eylül ihtilali olmuş, ülke sıkı yönetim ve sonrasının ağır ve sancılı sürecinden geçmektedir. Ertaş her biri canından bir parça olan çocuklarının ve çok sevdiği halkının da içinde bulunduğu bütün bu gelişmelerin televizyonlara yansıyan yüzünü dikkatle takip eder. Bir yandan da müzik, özellikle de halk müziği programlarını izler Ertaş. Çünkü kendisi Türkiye'den ayrıldıktan sonra ortalık bir anlamda boş kalmış, yeni simalar öne çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde geçmişten beri hep az da olsa bir gizlilik içerisinde sürdürülmeye çalışılan Alevi Bektaşi kültürü ve bu kültürün başta gelen ürünlerinden olan deyişler gündeme gelmeye, bunları çalıp söyleyen icracılar da televizyonlarda ağırlıkla yer almaya başlamıştır. Geçmiş dönemlerde halk müziğinin resmi yüzü olan ve deyişlerin, semahların sözlerinin değişikliklere uğratılıp üstü kapatılarak seslendirildiği TRT topluluklarında bile yavaş yavaş bu yönde gelişmeler olmaya başlamıştır. Başta Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu olmak üzere repertuarın tamamının farklı yörelere ait deyişler ve bağlama düzeni ekseninde seslendirildiği kasetler, yalnızca Alevi Bektaşi toplumu değil, aynı zamanda bu kültüre yakınlık duyan diğer halk kesimleri arasında da ilgi görerek günden güne ün kazanır. Bu dönemden itibaren bağlama icrasında yalnızca bağlama düzeni kullanan icracıların bu tarz icra için geliştirdikleri bir başka uygulama da döneme damgasını vurur. Bu eski zamanlarda var olan ama epey bir zaman önce ortadan kalkmış kısa saplı sazın yeniden kullanımıdır. Kısa saplı saz, saz yapımcılarının desteğiyle yeniden canlandırılıp gündeme getirilerek icraya uygun bir biçime sokulur. Bu saz hem tını hem de tonalite bakımından icracıları rahatlatan bir gelişme olarak bu tarz çalıp söylenenler ve özellikle de saz çalmaya başlayan genç kesim arasında benimsenerek hızla yayılır. Böylelikle kısa saplı saz, isteyen herkesin deyiş çalıp söyleyebileceği bir rahatlık yaratır. Öyle ki kısa saplı sazın kolaylıklar sunan çeşitli yönleriyle halk müziği çevresinde hızla yayılan ve müzik piyasasında adeta bir salgına dönüşen bu yeni akım sonrası neredeyse sazın yalnızca kısa saplı saz, türkülerin ise yalnızca deyişlerden ibaret olduğu gibi bir anlayış belirmeye başlamıştır. Bunun sonucunda Anadolu insanının kaynağını binlerce yıllık inanç ve kültüründen alan bu tür müzikler zamanla müzik sektörü içerisinde ticari bir metaya dönüşür. Ertaş'ın bir anlamda meydanı terk ettiği dönemden sonra gelişmeye başlayan ve bu sürecin en belirgin sonucu ise onun yavaş yavaş kulaklardan silinmesi, bir diğer anlamı ile ilk duyulduğu andan itibaren yaklaşık 25 yıl boyunca saz, söz ve türkü sanatının zirvesindeki sarsılmayan yerinin, tarzının, tavrının ve türkülerinin unutulmasıdır. Kendisini yakından ilgilendiren tüm bu gelişmeleri gözlemleyen Ertaş'ın bu durum karşısında yapabileceği bir şey yoktur. Çünkü o, sağlığının derdine düşmüş, yeniden yaşama tutunabilmenin çabası içerisine girmiştir. Çocuklarını yanına getirme. Yavaş yavaş eski sağlığını kazanıp yaşantısını olağan bir düzene kavuşturan Ertaş için artık yüreğinde çığ gibi büyümüş olan özlemleriyle çocuklarına kavuşma, onları gözünün önünde bulundurma gereği başta gelmektedir. Bir yandan da kendi deyimiyle çocuklarına bir dünya kültürü kazandırmak da ister Ertaş. Çünkü ona göre Avrupa tahsili demek, dünya kültürü demektir. Bu duygu ve düşünceyle konuyu ağabeyi ve yengesine açar. Kendi çocukları hiç olmamış ağabeyi ve yengesi Neşet Ertaş'a güvence vererek çocuklarını getirmesini, kendisine destek olacaklarını söylerler. Bu konuşma Ertaş'ı çok rahatlatır, kaldı ki onlar olumsuz yanıt verseler bile bunu yapmaya kararlıdır. Böylelikle hemen çocuklarını getirebilmek için harekete geçer ancak bu o kadar kolay değildir. Çünkü Almanya kurallarına göre 4 kişinin yaşayacağı bir ev en az 4 odalı olmak zorundadır. Ev kiraları pahalı, hayat şartları da zordur. Bu koşulları karşılayamayan Ertaş'ın yardımına yine ağabeyi Necaettin yetişecektir. Ertaş, ağabeyinin yardımı sonucu kazancını yüksek göstermek suretiyle çocuklarını yanına aldırabilecektir. Ancak hepsini birden getiremez. Oturum aldıktan sonra 1-1,5 yıl içerisinde önce büyük kızı Döne ile Hüseyin'i getirir. Bu sırada Türkiye'de ilkokula başlamış olan Döne ve Hüseyin okullarından ayrılarak tıpkı babaları gibi yepyeni ve zorlu bir sürecin içerisinde bulurlar kendilerini. Döne ve Hüseyin'i yanına alan Ertaş bundan bir yıl sonra da küçük kızı Canan'ı da getirir. Çocukların yanına alan Ertaş'ın işleri de yavaş yavaş yoluna girmekte, daha o günlerden başlayarak bakımını üstlendiği çocuklarının annesi Leyla Hanım ile de görüşmesini sürdürmektedir. Ancak annelerinden, arkadaşlarından, okullarından, yaşadıkları çevreden ve ülkelerinden kopup gelen çocukların yaşları küçük, bakımları zor, sorumlulukları ağırdır. Bundan sonrasını Ertaş'tan dinleyelim. Orada ben onlara hem ana hem de babaydım. Avrupa'da bir çocuğa hem ana hem de baba olmak çok zor. Çocuklarıma analık göstermek istemedim. Huzurlarının kaçmasını istemedim. Çocuklarımla arkadaştım. Arkadaştık biz. Arkadaş olarak senli benli konuşurduk ve herkesin eşit söz hakkı vardı. Kız erkek, çocuklarımın hangisi ne söylerse onu sonuna kadar dinlerdik. Onlara kimliklerini tanıtıp herkese kimliğini vermiştim. Kimliğini tanıyan insan nereye gidip nereye geldiğini bilir. Birbirimizden saklımız gizlimiz hiç olmazdı. Ben illa da okumayı önerirdim onlara. Onun için de şükür çocuklarım okudular. Oğlum bilgisayar mühendisi, kızlar hepsi bilgisayarı yeğlediler. Gelinim de bilgisayarcı. Gözüm yumulduğu zaman en büyük kazancım çocuklarımı okutmuş olmamdır. Geriye cahil insan bırakmadım. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Müzikle soluk alıp veren, yaşadıklarını müzik olarak aktaran Ertaş, Berlin'e yerleştikten sonra bir yandan eser üretimini, bir yandan da bunlarla ilgili kayıtları sürdürür. Ancak artık plak yavaş yavaş tarihe karışmakta ve kayıtlar yeni gelişen teknoloji olarak kaset üzerine yapılmaktadır. Ertaş'ın da bu dönemden sonra yapacağı her çalışma da kaset biçimindedir. Almanya'ya ilk gittiği yıllardaki çalışmalarını çoğunlukla başta Türkü Ola olmak üzere Uzelli ve Minareci gibi firmalarla gerçekleştirir. Ancak hangi tarihlerde, hangi firmaya, hangi sayıda plak ya da kaset kaydettiğini anımsayamaz. İlk çalışmalarını o günün kendisine getirdiği koşullar gereği çok da iyi olmayan şartlar altında gerçekleştirir. Kendi aktarımıyla Hippilerin stüdyosunda kaydettiği ilk albümünün kapak fotoğrafını çektirmek için bile cebinde parası yoktur. Ancak her ne koşulda yaparsa yapsın, bu çalışmalar onu birdenbire yitirmiş olmanın etkisi üzerinden atamamış Türkiye'deki hayranlarına, tutkunlarına, sevenlerine deyim yerindeyse ilaç gibi gelir ve yüreklerine su serpip özlem gidermelerini sağlar. Ertaş'ı yakından takip eden müzisyenler de bu kasetler aracılığıyla onun çalışmalarını daha yakından inceleme ve kendilerini bu yönde geliştirme olanağı bulurlar. İlk zamanlarda genellikle düğünlerde sahne alan Ertaş, günler geçtikçe salon konserlerine de çağrılmaya başlanır. Özellikle Türk-Alman dostluk kuruluşları kısa zamanda farkına vardıkları ustayı, düzenledikleri özel gecelerde konserlere çağırırlar. Ertaş'ın o dönemden itibaren gitmeye başladığı, kişilerin düzenlediği özel konserler de vardır. Ancak Ertaş, Türkiye'deki müzik akımına bağlı olarak biçimlenen ve beklentilerin değişler yönünde olduğu bu tip konserlerde umduğunu bulamaz. Çünkü bu kesimler için artık Ertaş ve müziği uzaktır ve bir süre sonra Ertaş'ı tamamen akıldan çıkarıp ondan uzaklaşarak konserlerine çağırmayacaklardır. Ertaş bu dönemden itibaren biçimlenen ve günümüze kadar süregelen konserlerin yapısını ve özelliğini şu şekilde değerlendirir. Genelde Türk-Alman dostluk kuruluşlarının düzenlediği kültürel konserlere gidiyorum. Düğünlere, içkili yerlere, meyhanelere de, özel konserlere de giderim. Özel konserler son zamanlarda rengini kaybetti. Onun için özel konserlere pek gitmiyorum. Tercihim düğünlerden yana oluyor. Neşet Ertaş Görüşme 1996-2012. Seçimini düğünlerden yana yapan Ertaş, Berlin'de Alman sanat okullarından birinin salonunda düzenlenen bir düğüne katılır. Her nasılsa o günkü programını okulun Alman müdürü de izler ve kendisinden çok etkilenir. Müdür, düğün sonrası tanıştığı Ertaş'a okulunda saz öğretmenliği yapmasını önerir. Kendisinin nota bilmediğini söyleyen Ertaş'a, bu durumun önemli olmadığını, bunun kolaylıkla çözümlenebileceğini söyler. Bunun üzerine Neşet Ertaş da kendisine yapılan öneriyi kabul ederek Alman Sanat Okulu'nda saz hocası olarak ders vermeye başlar. Askerlik yıllarındaki bando eğitimi sırasında edindiği ve belli seviyedeki nota bilgisiyle nota adlarını kağıtlara yazarak sazın perdelerinin üzerine yapıştırırlar. Böylece büyük kısmı görerek ve işiterek öğrenme temeline dayalı bir aktarım başlar. Öğrencilerin çoğu Türkler olsa da Alman ve diğer uyruklardan da öğrencileri vardır Ertaş'ın. Yaklaşık bir yıl kadar birlikte çalışırlar. Bu sürenin sonunda ise işleri artan Ertaş, işlerinin yoğunluğunu öne sürerek ayrılmak istediğini söyler. Bu isteğini olumlu karşılayan okul yönetimi, Ertaş'ın pasaportuna sazının öğretmenidir yazarak mühür basıp imza atar. Ertaş'ın pasaportuna yazılan bu yazı Almanya'da çok önemlidir. Çünkü bu yazı ile Ertaş Almanya'nın dilediği yerinde saz hocalığı yapabilecek, işsiz kaldığında ise devletten iş ya da işsizlik ücreti isteyebilecektir. Ertaş'ın anlattıklarına göre o yıllarda Almanya'da çalışan sıradan bir işçinin saat ücreti 15 mark iken, müzik öğretmenlerinin saat ücreti 40-50 mark arasındadır. Ancak Ertaş ne bu yönde bir iş ne de işsizlik ücreti istemeyecektir. Bundan sonrasını Ertaş'tan dinleyelim. İstesem pasaportuma yazılan bu yazının bana katkısı olurdu. İşsiz kaldığımda bana para verin deme hakkım doğmuştu ama içim kabul etmedi. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. İnancı, görgüsü ve aldığı toplumsal eğitim gereği emeksiz ve alın teri olmadan gelen lokma haramdır onun için. Böylelikle Ertaş, belki de Almanya'daki yaşamını çok kolaylaştıracak, onu rahata kavuşturacak bir olanağı elinin tersiyle geri çevirir. 29. ayrımın sonu, sayfa 431.